Ayrım 30. Garip Bülbül Neşet Ertaş. Erol Parlak. Sayfa 432. Muharrem Ertaş'ın hastalanması ve vefatı. Yaşadığı sıkıntılar, uğradığı vefasızlıklar ve acı günler sonrası ülkesinden kırgın ve küskün bir durumda ayrılıp kendisini gurbete atarak zor günler geçiren Ertaş, Almanya'ya yerleştiği 1980 yılından itibaren Türkiye'ye hiç gidip gelmez. Ancak aradan 4 yıl geçip de bir gün babasının hastalanıp yatağa düştüğünü öğrendiğinde hiç zaman yitirmeden Türkiye'nin yolunu tutar. Baba ocağına vardığında gördüğü hal yüreğini derinden yaralar. Çalıp söylerken kabına sığmayan, sel gibi coşan, yeri göğü inleten, avazı meydanları aşan büyük ustanın bedeni küçülmüş, bir küçük yatağa hapsolmuştur. Yılların yorgunluğu, bitkinliği içinde çevresinde olup bitenden habersiz, yaralı bir bülbül misali yatmaktadır. Bilinci yerinde değildir ve belki de dünyada herkesten çok sevdiği oğlunu tanımamıştır. Neşet Ertaş beklemeye başlar. Gelişinin 5. gününde Muharrem Usta biraz toparlanır. Gelenin oğlu olduğunu anlayınca sevinir, içi aydınlanır ve yeniden canlanır. Öyle bir sevinir ki sazını isteyerek son bir kez dillendirir. Bir saate yakın çalıp söyleyen yaralı bülbül, başta oğlu olmak üzere umutla başında bekleyen herkesi sevindirir. Babasının yeniden canlandığını, durumunun düzelmeye başladığını gören Ertaş, yanında birkaç gün daha kalır. Ancak sayılı gün çabuk geçmiş, böylelikle bir haftanın ardından dönüş günü gelip çatmıştır. Hayalinde babasının hali, yüreğinde derin bir sızı ile Almanya'ya döner Ertaş. Döner ama çok geçmeden iyileşir diye düşündüğü babasının, ustasının kara haberi gelir birkaç hafta sonra. Ustalar ustası Büyük Usta, 3 Aralık 1984 günü hemen her yanı maddi yokluk ve yoksullukla örülü ancak bir o kadar da büyük bir gönül zenginliği içinde sürdürdüğü yaşamını tamamlayıp sessizce sonsuzluğa göçer. Kendisinden geriye emanetini teslim ettiği sazı, eserleri ve gök kubbeye saldığı eşsiz sedası kalır. Bir de sazının emanetini zirveye ulaştıran, onun sanatını, eserlerini ve gönül zenginliğini ustasının anısına yakışır sorumlulukla taşıyan benzersiz sanatkar oğlunu insanlığa armağan eder. Babasının acı haberi üzerine yeniden yola koyulup Türkiye'ye gelir Neşet Ertaş. Ancak törene yetişememiş, cenaze onu beklemeden defnedilmiştir. Acısı daha da derinleşir. Babasını yitirmek onun için en büyük acılardan olur. Çünkü yalnızca babasını değil aynı zamanda dünyada tutunduğu, kendisini var eden varlığı, koruyucusunu da yitirmiştir. Duygularını, "Babam ölünce üzerimden çınar kalktı, meydanda kaldım" sözleriyle açıklar Ertaş. Ardından gün be gün yüreğinde çoğalan bu acıyla alır eline sazını. İkimiz bir ruh gibiydik dediği, benliğindeki, yüreğindeki yol arkadaşı, meslektaşı, öğretmeni, kısaca her şeyi olan babasını anlatır. Uzak yoldan geldim hasretim için. Hani nerede babam, Muharrem nerede? Yaralı bülbülüm ses vermez niçin? Yüreği yanığım o Kerem nerede? O garip gönüllüm, dertli bakışlım. Feleğin elinden sinesi taşlım. Yüreği yaralım, gözleri yaşlım. Gönül evi yıkık, viranım nerede? Feth olurdu feryadını dinleyen, feryadı içinde derdin anlayan. Kuşlar gibi viranede ünleyen, ecinlice deli boranım nerede? Okula gidemedim, bu dert benimdi. Hemi benim derdim, hem babamındı. Hemi babam, hemi öğretmenimdi. Garibim, dersimi verenim nerede? Engel tanımaz yüreği sel gibi coşar, bir de bozlak söyler babasının ardından Neşet Ertaş. Tıpkı önden kendisine geçmiş olan ünlü avazı ve havasıyla. Ay dost deyince yeri göğü inleten, Muharrem Usta'ydı bunu dinleten. Gönülü kırmazdı bilerekten, bilmeden. İnsan velisini neyledin dünya? Sazını çalarken kendinden geçen, gönülden gönüle kapılar açan. Aşkın dolusunu nefessiz içen, gönül delisini neyledin dünya? Garibim babamdı Muharrem Usta, bilirim aşıktı sevdiği dosta. Sazımın emaneti diyen en son nefeste, sazın ulusunu neyledin dünya? Muharrem Ertaş'ın bu dünyadan sessiz sedasız göçüp sonsuzluğa gidişi, yalnızca oğlu Ertaş'ı değil, aynı zamanda onu seven, onun türküleriyle nefes alıp veren Anadolu insanını da derinden üzmüştür. Muharrem Usta'nın avazının ulaştığı yörelerden olup kendisine tutkuyla bağlanmış Niğdeli şair Fikret Dikmen, bir şiirinde ustalar ustasının Anadolu için ne demek olduğunu, hizmetinin değerini halkın dilinden anlatır. Bilmez iken türkülerin tesini, taş plaktan dinlemiştim sesini, niceleri senden aldı esini, ustalar ustası Muharrem Ertaş. Ay dost bozlağının dizesi sendin, Anadolu'muzun öz sesi sendin, türkü pınarının gözesi sendin, ustalar ustası Muharrem Ertaş. Diyar diyar dolaşırdın sazınan, hançerende dokunaklı sözünen, gönlün zengin yetinirdin azınan, ustalar ustası Muharrem Ertaş. Ozanlık sırrına olmuştun tabi, dost yoluna serdin gönül turabi, sazın ulusuydun sözün erbabı, ustalar ustası Muharrem Ertaş. Gönül eriydin, gönül yapardın, sevgiye, insana, hakka tapardın, türkülerde, bozlaklarda sen vardın, ustalar ustası Muharrem Ertaş. Seni bir biz değil, dünya tanıyor, sesini duydukça bağrım yanıyor, Fikret seni rahmet ile anıyor, ustalar ustası Muharrem Ertaş. Ertaşların icra-i sanat eyleyerek gezip dolaştığı memleketlerden Yozgatlı Bayram Bilge Tokel'de büyük ustanın ardından nice sonra onun sanatının yüreklerdeki izini süren bir şiir yazar. Sen saza vurunca kar yağar bir yanıma, bir yanım çepeçevre bahar, toplar çadırını ay ışığında, ak saçlı koca bir yörük gider diyar diyar. Sen saza vurunca bir kuş kalkar kayalıktan, kanatları üç kulaç. Nefesi harman savurur, su yoluna düşer gölgesi, kolçaklı gelinler birden yorulur. Sen saza vurunca ışır dağların öte yüzü, eşkıyalar görünür ayan beyan, elleri böğründe düze inerler, tütünden sararmış gür bıyıklarıyla, bunca yaşadıklarına pişman. Sen saza vurunca yekinir bulutlar avşar elinden, yaylalar bir duman, bir duman, peşinde yad avcı bir yorgun turna, sana selam söyler son nefesinde, Koç Köroğlu'ndan, Dadaloğlu'ndan. Sen saza vurunca sulara şavkı düşer ayın, yeğnilir Ferhat'ın elinde kazma, birden göklere çekilir şirin, dağ bir yana devrilir, Ferhat bir yana. Sen saza vurunca türküler ayağa kalkar, hep bozlak kesilir yazı yaban. Yüreğine sağlık abdal pirim, sesin kubbemizde yankılanacak, döndükçe kahpe devran. Neşet Ertaş, ustasının ölümünün ardından onun sazına sahip çıkıp saklamak ister. Öyle çok sayıda sazı da olmamıştır Muharrem Usta'nın. Az sayıdaki sazlarından özellikle de birini çok sever. Çünkü o sazı oğlu Neşet hediye etmiştir. Ancak ustanın ölümünden sonra bu saz ortadan kaybolur. Neşet Ertaş uzun süre sazın peşine düşüp baba yadigarını bulmaya çalışır. Yaklaşık 10 sene boyunca aratır. En sonunda saz bulunur ancak paramparça olmuştur. Ertaş perdesine, burgularına dokundurtmadan yaptırıp olduğu gibi korumaya aldığı baba yadigarını gözü gibi sakınır. Babasını kaybeden Ertaş acızını yüreğine gizleyerek yaşamını kaldığı yerden sürdürür. Ancak onca hizmetlerine, yarattıkları onca değere karşın önce babasına, sonra da kendisine sahip çıkmayan ve kolayca gözden çıkararak hiç düşünmeden uzak diyarlara salan ülkesine, Türkiye'ye kırgındır. Onun gönlüne çöreklenen ve yönümü bile dönmek istemiyorum dedirtecek kadar kırılmışlığı, belli ki yaşadıklarından kaynaklanan derin yaralanmışlığının bir göstergesidir. Bu duygular içinde Almanya'ya gittiği günden başlayarak babasının hastalanışı ve ölümü sırasında babasına olan sevgisi nedeniyle yaptığı bu gidiş gelişler dışında koskoca 14 yıl boyunca Türkiye'ye hiç uğramaz. Öyle ki bu duygu ile 1993 yılında Kırşehir Belediyesi tarafından dikilen babasının heykelinin açılışı için aldığı daveti yine babasının hatırına kabul ederek Türkiye'ye gelir, ancak işi biter bitmez hemen döner. Köln Berkheim'a göç. Kültürel geceler, konserler, düğünler, meyhane sahneleri derken akıp giden zaman içerisinde Ertaş'ın işleri iyiden iyiye açılmış, uzun yolları aşarak Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gidiş gelişleri artmıştır. Özellikle Fransa, Hollanda ve Belçika gibi ülkelere Berlin'den gidiş gelişi tam bir uzun yol çilesidir. İşlerin açıldığını, buralardan çok iş geldiğini ve daha sıkça gidip geleceğini gören Ertaş, bunun artık Berlin'den yürümeyeceğine inanarak daha uygun bir yere geçmeyi düşünür. Zaten Berlin'de 5 yıl kalma zorunluluğunu da tamamlamak üzeredir. Bu noktada kendisi için en iyi seçenek olarak tüm Avrupa için daha merkezi bir yer olan Köln'ü görür. Çünkü Köln, hem bu sayılan ülkelere daha yakın olması hem de canlı kültürel yaşamı ile Ertaş'ın amacına uygun bir yerleşim yeridir. Çevresine eşe dosta haber salar. Böylelikle kısa sürede Köln yakınlarındaki Bergheim'a kendisine bir ev bulur. Burayla ilgili kiralama işlemleri tamamlandıktan sonra da taşınma gerçekleşir. Ertaş, Bergheim'a giderken çocuklarını yanında götürmez. Çünkü artık belli bir yaşa gelmiş olan çocuklar aynı zamanda okumaktadırlar. Bu nedenle onların düzenini bozmak istemez ve tek başına gider. Ertaş, Bergheim'a geçerken hem kendisi hem de çocuklarının oturum ve Almanya'da kalma işlerinin tamamlanması için elde tutulan ve uzun süre sırtında taşıdığı Turkish Bazaar'daki dükkanın yükünden de kurtulur. Böylelikle 5 yıl Berlin'de yaşayan Ertaş, bir kez daha göç yollarına düşerek Köln-Bergheim'a yerleşir. Önünde bir başka yeni başlangıç vardır. Bergheim'a yerleşen Ertaş'ın yaşamı yine tıpkı Kırşehir'deki, Ankara'daki, Berlin'deki gibidir. Derviş abdallar soyundan gelen ataları gibi, babası gibi o da yaşadığı yer değişse de yaşantısı, inancı, yalnız başınalığı, yürek yangınları ile hep aynı yolda yürümeyi sürdürecektir. Yine kendi hayal dünyası, içe kapanmışlığı ve yalnızlığı ile kulak verip dört köşeyi dinleyerek geçirdiği her haftanın sonunda gittiği düğünlerde yüreğindekini paylaşır, içini döker, ateşini dışarı atar. Yaşın kemale ermesi. Neşet Ertaş, 40'lı yaşları aşıp 50'ye doğru yol alırken geride bıraktığı olgunlaşma devresi sonucu hem sanatsal, hem düşünsel, hem de kişisel olarak olgunluğa ulaşmış, bilgisi ve görgüsü artmıştır. Kainatı, onun uyumlu döngüsü içerisinde var olan canlı cansız tüm varlıkları, özellikle de bu mükemmelliğin en güzel parçası olarak gördüğü insanı kavrayışı, bu bunlarla ilgili söyledikleri ve söyleyeceklerinin kapsamını genişletmiş, felsefi boyutu daha da derinleşmiştir. Yaşın kemale ermesinin, kişinin kendini tanımasından geçtiğini belirten Ertaş, 40'lı yaşlarının ortalarından başlayarak eriştiğini belirttiği bu döneme geçişiyle ilgili şu bilgileri paylaşmaktadır. Yaşın kemale ermesi kendimi tanıdıktan sonra başladı. Kendini tanıyan günahını da sevabını da biliyor. Aklını, beynini, mantığını tanıyor. O zaman da kendi kendinle sözcük kullanmadan ve konuşmadan haberleşebiliyor, yargılamalar yapabiliyor, bir şeyin sonucuna varabiliyorsun. Sen ruh olarak bu canın içindesin. Aklın, fikrin, mantığın karşında. Şu nedir diyor, onları dinliyor, onlarla fikirleşiyorsun. Doğrusu neyse o sana hissettiriyor. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Ertaş'a göre kendini bilmek, yaşanmışlığa dayalı bir hayat tecrübesinin yanında kendince bir görüşe sahip olmaktır. Bu anlamda gurbeti yaşamış olmasının yanında dış ülkelerde kalışı, oradaki gelenekleri, görenekleri görmüş olmasının da kendisine katkıları olur. Yurt dışında yaşadığı ve yaşının kemale erdiği bu dönemden itibaren gerek Almanya ve gerekse gidip geldiği ülkeleri daha farklı bir anlayışla gözlemleyen Ertaş, gördüklerini kendi ülkesiyle karşılaştırdığında ortaya çıkan farktan dolayı içlenerek aynı değerleri ülkesinde de görebilmek dileğiyle bu yöndeki düşüncelerini türküleri yoluyla dile getirir. Bu durumda ilgili değerlendirmeleri de şöyledir. Tabii oraları da, oradaki yaşamı, insan haklarını, ilimi, bilimi, kültürü görüyorsun. Sonra buraya gelip buradaki yaşamı, ilimsizliği, bilimsizliği görüyorsun. Onun için de bir şeyler söylemek ihtiyacı hissediyorsun. İhtiyaç hissettiğim için insan hakları çerçeveli türküler söylemeye başladım. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Ertaş bu dönemde ilimi, bilimi, insan haklarını, eşitliği, barış, kardeşlik ve dostluğu öven, savaşları yeren, insancıl özle dolu birçok deyiş söylemiştir. Her ne kadar görgüsünün çoğalıp yaşamsal deneyiminin artmasına bağlı olarak ifadesi derinleşip görüşü genişlese de, Ertaş'ın ömrü boyunca dile getirdiği öz hep aynıdır. Onun temel isteği, insanların ayrımcılık yapmamaları, birbirlerine karşı iyi niyetli, hoşgörülü olmaları, yardımlaşmaları, maddi manevi paylaşımcı olmalarıdır. Çünkü ona göre dünya, sevgi ve paylaşma dünyası olup, gün, paylaşma, yardımlaşma, birbirini sevme ve yaraları sarma günüdür. İnce bir edebi kurgu içerisinde ortaya koyduğu duygu ve düşüncelerini eşsiz ezgilerle bezediği müzik aracılığı ile de dile getiren Ertaş, bu dönemden başlayarak türkülerin tanımıyla ilgili olarak da çok farklı bir ifade kullanmaya başlar. Geldiği noktadaki yeni tanımına göre müzik bir tapınak olup müzik yapmak da ibadettir. Müzik tapınağında müzik yaparak ibadet eden canların türkü söylemesi ise insanın kemlikten arınıp melekleşmesidir. Elbette ki Ertaş'ın tanımını yaptığı bu üst düzey kavrayışta müzik bir diğer anlamıyla gönlü kirliliklerden arındırma ve uzak tutma sanatı olup bunu ancak gerçek gönül adamları başarabilirler. Gönülü hak bilip kendi gönlünü sürekli olarak her türlü kirlenmeden uzak tutmaya özen gösteren Ertaş'ın olgunluk dönemi sanat anlayışı ve üretim algısı da böylece tamamen bu merkezde yol alacaktır. Ertaş, yaşamın gereği, çalışmalarını kültürel geceler, konserler, düğünler, meyhane sahneleri, kaset kayıtları gibi birçok yönde sürdürürken, çocukları zamanla büyümüş aldıkları iyi eğitim ve görgü sonucu kendi ayakları üzerinde duran bireyler olmuşlardır. Kendisini zorlayan bu uzun süreçle ilgili değerlendirmesi minnettarlık doludur. Çocuklar orada büyüdüler, okullarını bitirdiler, evlendiler. Nihayet ama çok zor günler geçirdikten sonra bugünlere kadar gelebildik. Allah Necati kardeşimden, yengemden razı olsun. En büyük hak onlarındır. Onlara güvenerek götürdüm. Birader çocuklarıma baba, yengem de ana oldu. Onların katkılarıyla, onların gölgeliği sayesinde büyüdüler çocuklarım. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Okuyup mesleklerini kazanan Ertaş'ın çocuklarının tümünde gözlenen, gözlerden uzak, sessiz bir yaşam sürme isteğidir. Bu nedenle onlar gözden uzak kalarak mütevazi yaşamlarını sürdürmeye özen göstermişlerdir. Berkheim'da kiralık bir eve yerleşip oturan Ertaş'a, komşularından birisi neden bir ev satın almadığını, böylelikle kira yerine taksit ödeyerek ev sahibi olabileceğini söyler. O güne kadar mülkiyet sahibi olmamış, böyle bir duygu ve düşünce taşımayan Ertaş'a bu düşünce mantıklı gelir. Yapılan aramalar sonucunda iki katlı eski bir Alman evi bulunarak satın alınır. Gereken tamiratlar ve düzenlemeler yapıldıktan sonra bu eve taşınan Ertaş, yaşamında ilk kez tapulu bir mülkiyet sahibi olur. Sanat ortamı, albümler, düğünler, dinletiler. Bir yandan hayatı havalandırıp yeni eserler üretmeyi sürdüren Ertaş, bir yandan da albüm çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalardan birisinde Türkü Ola firması için bir albüm hazırlar. Albüm yine bilinen bir Neşet Ertaş çalışması olup tek başına çalıp söylediği kendi eserlerini içermektedir. Daha önce Ertaş da çalıp onun anlayışını bilen firma sahipleri, Ertaş'ın haberi olmadan o günün ses kayıt stüdyolarındaki tekniklerini kullanarak onun sazının üzerine başka bağlamalar ve ritim sazlar çaldırırlar. Kaset tamamlanıp piyasaya çıktığında ise Ertaş bu duruma hem üzülür hem de kırılır. Bunun sonucu her ne kadar kendisinden özür dilense de Türkü Ola firması ile tüm ilişkilerini keserek ayrılır. Sanatı konusunda ödün vermeyen Ertaş böylece ilkeli tutumunun bir başka örneğini daha sergilemiş olur. Neşet Ertaş uzun yıllar boyunca Türkiye'ye hiç gelmemiş, kaset çalışmaları da içinde olmak üzere tüm sanatsal etkinliklerini hep Almanya'da gerçekleştirmiştir. Ancak aşiretinin çocuğu olan ve müzik piyasasında kendisine iyi bir yer edinmiş olunan müzisyen, besteci Burhan Bayar, kendi müzik firması olan Bayar Müzik Yapımı kurarak albümler yapmaya başlamıştır. Bu yönde birçok başarılı işe imza atan Bayar, gönülden sevgi duyduğu Ertaş'a albüm yapma önerisinde bulunur. Onun bu öneriyi kabul etmesi sonrasında ise kayıtların Türkiye'deki stüdyolarda yapılmasına karar verilir. Böylelikle Ertaş, uzun yıllar adım atmadığı Türkiye'ye kimseye duyurmadan ve adeta gizlice gelerek albüm kayıtlarını yapar. Türkiye'de olduğu süre içerisinde de hemen hemen kimseyle görüşmeyen Ertaş, sert kayıtlarını yapıp işini bitirdikten sonra gerisin geriye Almanya'ya döner. Bu durum, Bayer firmasına yılda bir kez okuduğu yaklaşık 4-5 albüm boyunca aynıdır. Ertaş'ın Almanya'da yaptığı ilk birkaç çalışmasında akustik saz, daha sonraki tüm çalışmalarında ise elektro saz kullanmaya başladığı görülür. Ertaş'ın daha 1960'lı yılların başlarında ortaya çıktığı andan beri kullanmaya başladığı elektro sazı, belli bir dönemden sonra albümlerine taşımasının birkaç nedeni vardır. Almanya'ya gittiği zamandan itibaren özellikle düğünlerde çaldığı için uzun yıllar bu tip ortamlarda yüksek sese alışkın olan ve sahnede kendisine yetebilecek ses düzeyini ancak elektro sazda bulduğunu belirten Ertaş'ın bu sazı albümlerinde kullanmasının ilk nedeni öncelikle kendi ruhunu doyurabilmektir. Bu konuda ikinci neden ise daha çok düğün sahnesinde kendisini görüp bu ortamdaki sese alışmış halkın albümünü dinlerken yabancılık çekmemesidir. Ertaş böylelikle çeşitli nedenlerle akustik sazdan uzaklaşmakla kalmamış, zamanla salon konserlerinde de aynı sazı çalmayı seçmiştir. Onun bu yöndeki tercihi, akustik sazdan çıkardığı kendine özgü benzersiz güzellikteki tınının kaybolması, bunun ancak eski plak ve kasetlerinde duyulabilecek nostaljik bir tınıya dönüşmesini sağlamıştır. Ertaş'ın elektro saz icrasına getirdiği kendince tını ve kullanım özellikleri ise bu sazın kullanımının yöre sanatkarları arasında hızla benimsenerek kökleşmesini, günümüze kadar kesintisiz biçimde gelmesini sağlamıştır. Muharrem Ertaş, Ozan Anıtı, Türkiye'ye geliş gidişler. 1993 yılı içerisinde bir başka önemli gelişme yaşar Neşet Ertaş. Öncelikle aşireti, sonrasında da babası ve kendisinin tüm yaşamlarını vererek ortaya koydukları sanatları, eserleri ve çalışmaları sonuç vermeye, kendileriyle ilgili ön yargılar belli bir aydınlığa kavuşmuş kesimler arasında yavaş yavaş takdire ve saygıya dönüşmeye başlamıştır. Kırşehir'in adını dünyaya duyuran hem babası hem de kendisinin Türkiye çapında bilinen üstün sanatkarlıkları yanında dillerden düşmeyen şöhretleri memleketlerinde de saygı görmeye başlamış, bunu ortaya koyma yönünde adımlar atılmaya başlamıştır. Bu adımların ilki Muharrem Ertaş'ın da bir heykel yapılması düşüncesidir. Nitekim Kırşehir'de sevilen, değer verilen ve herkesten üstün tutulan ulu kişilerle Kırşehir'in yetiştirdiği ya da burada yaşamış tarihsel önemi olan kişilerin heykelleri bulunmaktadır. Ancak çağlar boyu kenar mahallelere itilmiş, kendi içlerine hapsedilmiş bir aşiret üyesi ustanın heykelinin dikilecek olması tarihi büyük bir adımdır. Zira cehaletin kökünün yeni yeni söküldüğü o döneme kadar bir abdalın değil, heykelinin dikilmesi, o heykelin dikileceği düşüncesini kabul etmek bile öyle kolay bir şey değildir. Böylelikle her ne kadar belli bir aydınlanmanın ürünü olup iyi niyet taşısa da Muharrem Ertaş adına Kırşehir Valiliğince yaptırılan heykel de bundan üstüne düşen payı almış, Muharrem Usta ile ilgisi olmayan bir tiplemenin altına Muharrem Ertaş Ozan Anıtı yazılmıştır. Dönemin valisi tarafından babanın heykelini diktim diyerek çağrılan, ancak açılışta heykelin babasıyla hiçbir ilgisi olmadığını görerek şaşıran Neşet Ertaş ise, yine de cehaletin kökünün kazınması, ayrımcılığın ortadan kalkması adına önemli bir adım olarak gördüğü bu girişimi över ve bunu da bir türküyle dile getirir. Vatanı memleketim bu mutlu günde, büyüğüne küçüğüne saygı duyarım. Ayrım yapmayana kendi gönlümde, insanlık adına sevgi duyarım. Cehaletin kökün söktüğü için, yerine insanlık ektiği için, Ozan Anıtı'nı diktiği için Kırşehir iline övgü duyarım. Ertaş övgülerini dile getirir ancak bir yandan da kaygılıdır. Süren olur cehaletin atını, kim çevirir cahilin kuvvetini? Belki bir gün babamın anıtını sarsan olur diye kaygı duyarım. Yaşamının çoğu bu cehaletin kendisine yaşattığı sıkıntılar ve acılar nedeniyle gurbet ellerinde geçmiş, bu nedenle de memleketinden kırgın ayrılan Ertaş'ın o gün orada olmasının nedeni yalnızca babasının hatırıdır. Babamın açılışının hatırına geldim oraya dediği o gün, daha çocuk denecek çağda ayrıldığı memleketinde uzun süre sonra halkın karşısına yeniden çıkışıdır. Bu töreni düzenleyenler kendisinden aynı gün bir konser vermesini de isterler. Ertaş bununla ilgili olarak şu bilgileri aktarmaktadır. Onlar kültür merkezinde yalnızca şehrin ileri gelenlerinin çağrılı olduğu bir açılış yapmak istemişler. Ben epeydir Türkiye'de yoktum. Burası olur olmaz derken, olsun yeter ki gel dediler, gittim. Dediğim gibi de oldu. Kültür merkezini köylüler doldurdu. İleri gelenler giremedi. Askerler, jandarmalar da içeriden kimseyi çıkartamadılar. Konser vermeden gittim. Neşet Ertaş, görüşme 1996-2012. Ertaş konser vermeden gitmiştir ancak hem babası adına bir heykel dikilmiş olması hem de bu sırada kendisine karşı gösterilen yoğun ilgi, memleketinde unutulup gittiği yolundaki kaygılarını boşa çıkarmış, özgüvenini arttırmıştır. Böylelikle bir sonraki yıl çok daha büyük bir alan olan şehir stadyumunda yapılması düşünülen konseri kabul eder. Aslında bu sıralarda yöneticiler de Neşet Ertaş sevgisinin ve özleminin bir kültür merkezine sığmadığını görmüşler. Bu yüzden de şehir stadyumu gibi daha büyük alanların gerekli olduğuna karar vermişlerdir. 1994 yılında şehir stadyumunda konser vermek üzere yeniden Türkiye'ye gelen Ertaş, uzun yıllar önce ardına bakmadan çekip gittiği baba yurdunda bu kez sevgi, saygı ve coşku ile karşılanmıştır. Bu görkemli dönüşü sonrası gördüğü ilgi karşısında verdiği konserle memleketinin insanına unutulmaz anlar yaşatır. Öyle ki Ertaş sevgisi ve özlemi stadyuma sığmamış, stadın dışı ve stadı çevreleyen yüksek yerler, binalar adeta insan seliyle kaplanmıştır. Bu nedenle aynı konserin gelecek yıl bir kez daha yinelenmesine karar verilir. Neşet Ertaş 1995 yılında yine aynı yerde konser vermek üzere memleketine gelir. Bu kez kadrosunda yıllar önce karşılıklı saz çalarak halk müziği ve saz sevgisi aşıladığı Nuray Hafiftaş da vardır. Hem asker arkadaşını hem de onun kızının sanatkarlığını seven Ertaş, daha sonraki yıllarda da Nuray Hafiftaş'ın yaptığı TV programına katılacak, 14 Kasım 2009'da İstanbul Bostancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserinde yine onunla aynı sahneyi paylaşacaktır. 1995 yılında da seyirci tarafından hınca hınç doldurulmuş olan Kırşehir Şehir Stadı'nda yapılan ve benim de İstanbul'dan gelip izleyicisi olarak katıldığım bu muhteşem konser sonrası Neşet Usta ile tanışmış, kendimi tanıtmış, sohbeti, inceliği ve ilgisiyle onurlanmıştım. 30. ayrımın sonu sayfa 447.